Ayrım 47.
Adamı sakalından tutup çekilemişler, itip kalkmışlar, ne çıkar? Ablana helal ederdim bunları ben. O ufak çocuğu cezadan kurtarmak için daha çok direnmiyorsam bunlardan yıldığım için değildi, anlıyor musun? Bir adam ki sakalı çekiştirildikten, itilip kakıldıktan sonra bakar ki karşısındaki çocuğa daha bir yaman çullanılıyor. O adam elbet ki durup kendi kendine soracaktır. Senin yaptığın işin iyilik neresinde kuzum diyecektir. Yaptığın zararı görüyorum ama iyiliği göremiyorum diyecektir. Şu yaptığınız iyiliği lütfen gösterir misiniz bana beyefendi diyecektir elbet. John'un benden yanıt beklediğini görünce demek adam böyle diyecektir diye mırıldandım. Böyle diyecektir ya dedi Joe. Haklı mı bu adamın dedikleri? Biricik Joe, o adam her zaman haklıdır. Öyleyse bu sözlerini hiç unutma iki gözüm. Bu adam sence her zaman haklıysa, bana sorarsan çok zaman yapayanlış işler karıştırır ya o başka. Şimdi söyleyeceği sözlerin doğruluğuna da inan. Küçükken ufacık bir olayı çevrendekilerden gizli tutmuşsan bu biraz da Jay Gargery yüzündendir. Gıdıkçıyı senden uzak tutmak konusunda Jay Gargery'nin içinden gelenlerle elinden gelenlerin birbirine denk olmayışı yüzündendir. Onun için düşünme artık bu gibi şeyleri. Can dostuyuz biz. Gereksiz konuşmalarla çenemizi yormayalım. Buraya gelmezden önce bir de başımın etini yedi. Bilirsin nasıl kalın kafalı olduğumu. Bu durumlara bu gözle bakayım. Bu gözle baktıktan sonra da sana bu yolla anlatayım diye başımın etini yedi bidi. Kulağımdan kuruttu beni. Konuşmasının bu mantık düzenine bayılmış olan Joe, bana belletilenlerin ikisini de yerine getirdiğime göre diye konuşmasını sürdürdü. Şimdi gerçek bir dost olarak bir çift sözüm var sana. Efendime söyleyeyim, kendini aşırı yormak yasak cancağızım. Bugünlük bu kadar yeter. Artık yemeğini yiyip sulandırılmış şarabını içecek, sonra da tıpış tıpış gidip yatacaksın. Joe'nun bu konuyu kapamakta gösterdiği incelik, kadınlık içgüdüsüyle sırrımı hemen sezerek Joe'yu hazırlıklı göndermiş olan Biddy'nin anlayışı, iyi yürekliliği beni derinden etkiledi. Ama Joe benim ne denli parasız kaldığımı, büyük, o büyük umutların gün doğunca dağılan bataklık sisleri gibi uçup gittiğini biliyor muydu? Anlayamadım. Joe'da anlayamadığım bir şey daha vardı. Çok geçmeden üzülerek sırrına erdiğim bu durum şuydu. Ben iyileşip gücümü yeniden kazanmaya başladıkça Joe'nun bana karşı gösterdiği rahat yakınlıkta bir azalma görülüyordu. Kendimi bütün bütün onun ellerine bıraktığım o halsiz günlerimde sevgili dost bana gene eskisi gibi cancağızım, iki gözüm, pip der olmuştu. Bu sözler şimdi şarkı gibi geliyordu kulağıma. Ben de ona karşı tıpkı çocukluk günlerimdeki gibiydim. Böyle davranmama izin verdiği için ona karşı sonsuz bir gönül borcu duyuyordum. Gel gelelim, benim sımsıkı sarılmama karşın aramızdaki bu tatlı yakınlık yavaş yavaş eksilmeye başladı. İlkin şaşırdım buna. Ne var ki çok geçmeden bu değişimin kökeninin bütün suçun bende olduğunu anladım. Ah ben! Joe benim kendisine olan bağlılığımı kuşkuyla karşılarsa, durumum düzeldiği zaman ondan soğuyup uzaklaşacağımı sanırsa suç bende değil miydi? Ben neden olmamış mıydım buna? Joe gücüm yerine geldikçe ondan kopacağıma inanıyor. Benden önce davranıp aramızdaki bağları kendisi koparmak istiyorsa, onun temiz yüreğinde böyle duyguların kök salmış olması benim yüzümden değil miydi? Joe'nun koluna yaslanarak Temple bahçelerinde yürümeye çıkıyordum artık. Bu gezintilerin üçüncü ya da dördüncüsündeydi. Ondaki değişikliği açıkça gördüm. Bir süre sıcacık, parlak güneşin altında oturup ırmağı seyrettikten sonra kalktığımızda, Joe, bak güzelce yürüyebiliyorum artık diyeceğim tuttu. İstersen dönüşte kendi başıma yürüyeyim de gör. Ola ki kendini çok yormayasın Pip dedi Joe. Ama o deyini güçlenirseniz çok sevinirim efendim. Bu son sözleri bir şamar gibi inmişti yüzüme. Ama ne diyebilirdim ki? Parkın kapısından öteye geçmedim. Olduğumdan daha halsizmişim gibi yaparak Joe'ya koluna girmek istediğimi söyledim. Joe kolunu uzattı bana ama düşünceliydi. Bana gelince ben de düşünceliydim. İçim pişmanlıkla dolu. Joe'daki bu gitgide artan değişimi nasıl önleyebilirim diye düşünüyordum. Durumumun nedenli bozulduğunu, beş parasız kaldığımı ona söylemekten utanıyordum. Gizleyecek değildim bunu. Ne var ki utancım bencilliğe, gurura dayanmıyordu hiç olmazsa. Onun gerçeği öğrenirse köşedeki üç kuruşunu bana vermeye kalkacağını biliyordum. Onun bana yardım etmesinin doğru olmadığını, buna izin vermemem gerektiğini de biliyordum. O gece ikimiz de dalgındık. Ben geceleyin yatmazdan önce kararımı vermiş bulunuyordum. Ertesi gün pazardı. Bir gün daha bekleyecek, hafta başıyla birlikte ben de yeni bir sayfaya başlayacaktım. Pazartesi sabahı Joe'ya durumumdaki değişikliği anlatacaktım. Aramızda en ufak bir gizli saklı kalmayacaktı. Ona kafamda kurduğum tasarıyı, Herbert'la birlikte gitmeyi neden istemediğimi de açıklayacaktım. O zaman Joe'nun benden uzaklaşmasını temelli önlemiş olacaktım. Şimdi benim gibi Joe'nun düşünceli hali de geçmişti. Sanki aramızda gizli, duygusal bir anlaşma olmuş, benim gibi o da bir karara varmıştı. Dingin bir pazar geçirdik. Arabayla kırlara çıktık gene. Tarlalarda dolaştık. Joe dedim, hastalandığıma şükrediyorum. Biricik Pip, iki gözüm, artık bütünüyle iyileşiniz sayılır hemen hemen efendim. Bu günleri hiç unutmayacağım Joe. Ben de öyle efendim dedi Joe. Birlikte geçirdiğimiz şu günleri hiç unutmayacağım Joe. Biliyorum eski günleri bir süre için unuttuğumda oldu ama şu günleri dünyada unutamam. Joe nedense biraz telaşlı, tedirgin bir tutumla. Pip dedi, ne alemler yaptık. Şu var ki geçmişin üstünde durmanın bir gereği yok efendim. Geceleyin yattığımda Joe, her gece yaptığı gibi gene odama geldi. Sabahki kadar iyi olup olmadığımı sıkılayarak sordu bana. Evet biricik Joe, çok iyiyim. Her gün biraz daha iyiliğe doğru gidiyorsun değil mi cancağızım? Evet Joe, kesinlikle. Joe o iri, güzel, iyi eliyle omzumdaki yorganı okşadı. Sonra kulağıma biraz boğuklaşmış gibi gelen bir sesle iyi geceler Pip dedi. Ertesi sabah daha da taze bir güçle dopdolu, daha iyileşmiş olarak kalktım. Joe'ya her şeyi hiç gecikmeden açıkça anlatmaya kararlıydım. Kahvaltıya oturmadan söyleyecektim ona her şeyi. Hemen giyinip odasına giderek onu tatlı bir şaşkınlığa uğratacaktım. İlk olarak böyle erkenden kalkıyordum çünkü. Odasına gittim. Joe görünürlerde yoktu. Yalnızca o değil, çantası da yoktu. Hemen kahvaltı masasına koştum. Masanın üstünde bir mektup buldum. Kısaca şöyle diyordu. Ayak bağı olmamak için buradan ayrıldım. Çünkü sen artık iyileştin biricik Pip. Gitmesi senin için daha hayırlı olan Joe. Not. Ölünceye dek dostuz. Mektubun içine bir de makbuz eklemişti. Tutuklanmama neden olan borçların makbuzuydu bu. O dakikaya dek boş yere kendimi aldatarak alacakların peşimi bıraktıklarına ya da benim iyileşip ayağa kalkmamı beklediklerine inanmıştım. Bu borcu Joe'nun ödemiş olacağı aklımın ucundan geçmemişti. Ama işte Joe parayı vermişti çünkü makbuz onun adınaydı. Yapabileceğim tek bir şey kalmıştı şimdi. O da Joe'nun peşinden eski yuvama, sevgili ocağımızın başına dönmekti. Ona orada açılacak, pişmanlıkla karışık kırgınlığımı orada söyleyecek, kafamın gerisinde bir yerde dumanlı bir düşünce olarak başlayıp zamanla kesin bir karara dönüşen tasarıyı orada anlatacaktım. Kararım şuydu, bir diye gidecek, burnumun nasıl sürtüldüğünü, bütün eski umutlarımın nasıl suya düştüğünü söyleyecektim. Eski arkadaşlığımızı, mutsuz zamanlarımda bana nasıl dert ortaklığı ettiğini ona anımsatacaktım. Sonra ona diyecektim ki, Biddy, bana öyle geliyor ki bir zamanlar beni oldukça severdin. Bense deli gönlüm senden uzaklara kaysa bile gerçek huzuru, mutluluğu oldum olası senin yanında bulmuşumdur. Bundan sonra da beni eskisinin yarısı kadar sevebilirsen, tüm kusurlarımla, ezikliklerimle benimseyebilirsen beni, suçunu bağışladığın küçük bir çocuk gibi geri alabilirsen, gerçekten de yaptıklarıma pişmanım Biddy. İçimi yatıştıracak avutucu bir sesin, yaralarımı saracak sevecen ellerin özlemi içindeyim. Hem bu kez sana eskisinden biraz daha layık olduğumu sanıyorum. Çok değil ama birazcık daha. Biddy, benim bundan sonra ne yapacağıma sen karar vereceksin. İstersen Joe ile birlikte dükkanda çalışırım. İstersen bu dolaylarda başka bir iş tutarım. İstersen birlikte uzak ülkelere gideriz. Elime güzel bir fırsat geçti Biddy. Ama senin yanıtını almadan kararımı vermek istemediğim için bekletiyorum. İşte böyle canım Biddy. Hayatımı paylaşacağını söylersen bana dünyaları verirsin. O zaman ben daha iyi bir insan olur, senin de dünyanı daha güzelleştirmek için elimden geleni yaparım. Amacım, kararım böyleydi işte. Adam akıllı iyileşebilmek için 3 gün daha bekledim. Sonra kararımı uygulamaya köye gittim. Bunun sonucunu anlatmaktan öte söyleyecek sözüm de kalmadı. 58. Parlak durumumdaki sönükleşmenin, yükseldiğim yerden tepe taklak düşmemin haberi bizim köyle dolaylarına benden önce ulaşmıştı. Kasabaya vardığımda baktım Mavi Domuz haberi almış, bu yüzden Mavi Domuz'un bana karşıki tutumunda büyük bir değişim olmuştu. Varlığa kavuştuğum sıralarda gözüme girmek için beni sıcacık bir ilgiyle bağrına basan Mavi Domuz'un varlıktan düştüğüm şu günümde buz gibi bir ilgisizlikle bana sırt çevirdiğini gördüm. Kasabaya akşamleyin vardım. Eskiden kolayca aldığım yol o gün çok yormuştu beni. Domuz Hanı'nda her zaman kaldığım odanın tutulmuş olduğunu öğrendim. Yeni mirasa konan birine verilmiş olsa gerekti. Beni avlu üzerinde güvercinlerle arabalar arasında külüstür bir odaya aldılar. Neyse ki ben bu odada da hanın en pahalı odasındaymışım gibi deliksiz bir uyku çektim. Öylesine güzel düşler gördüm. Sabah erkenden kahvaltım hazırlanırken Satis konağına doğru şöyle bir yürüdüm. Kapıda, pencerelerde ev eşyasının ertesi hafta açık artırmayla satılacağını bildiren yaftalar vardı. Ev yıkıcılara verilmiş, işe yarar yerleri eskicilere satılacakmış. Bira fabrikasının üzerine badanadan eciş bücüş harflerle bölüm 1 diye yazmışlardı. Bunca yıldır kapalı duran ana yapı ise bölüm 2 diye mimlenmişti. Başka bölümlere başka numaralar konmuş, yazılara yer açılsın diye duvar sarmaşıkları köklenmişti. Sap sap sarmaşıklar daha şimdiden yerlerde toza belenip solmaya başlamıştı. Açık duran bahçe kapısından içeri adımımı attım, bir an durdum. Orada işi olmadığını bilen bir yabancı gibi diken üstünde çevreme bakındım. Açık artırmacının yazmanı bira fıçılarını sayıyor, yanındaki başka bir adam da elinde kalem onun söylediklerinin listesini çıkarıyordu. Onun kaç zamanlar koca klem tekerlemesini söyleyerekten itip dolaştırdığım o eski tekerlekli koltuğa kurulmuş oturduğunu gördüm. Kahvaltı için hana döndüğümde baktım Pumble Cook han sahibiyle hoşbeş etmekteydi. Geçirmiş olduğu gece serüveninin onu güzelleştirmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Yolumu gözlemekte olduğu belliydi. Beni görünce yanıma gelerek, "Delikanlı, böylesi düşkünleştiğine üzülüyorum doğrusu," dedi. "Ama başka ne umulurdu zaten efendim? Ne umulabilirdi bundan başka?" Elini suçluyu bağışlayan, gene de tepeden bakan bir tavırla uzattı. Ben de hastalıktan cılız düşmüş, takışacak durumda olmadığımdan tutup sıktım bu eli. Pumble Cook, "William," diye garsona seslendi. "Delikanlıya bir çörek getir." Vah vah, bugünleri de görecektik ha. Düşmez kalkmaz bir Allah. Asık yüzle kahvaltıya oturdum. Amca Bey tepeme dikilmiş duruyordu. Daha ben davranıp çaydanlığı alamadan o benim çayımı her şeye karşın büyük gönüllü olmaktan vazgeçmeyen veli nimet tavrıyla kendisi boşalttı. Sonra üzüntülü bir sesle, "William," dedi gene, "tuz da koy sofraya." Bu kez bana dönerek, "O eski mutlu günlerimizde çayını bol şekerli içerdin galiba değil mi?" diye sordu. "Süt de alır mıydın?" "Alırdın demek. William, şeker getir, süt getir, biraz da tere getir." Soğuk soğuk, "Sağ olun, tere yemem," dedim. "Yemezsin ya," diye amca bey için çekerek uzun uzun baş salladı. Tere yememek benim yoksullaşıp düşkünleşmemin doğal bir sonucuydu sanki. Çok doğru. Toprak ananın meyveleri kullarının gündelik rızkı. Yok, tere getirmeyeceksin William. Ben kahvaltı ediyordum. Pumble Cook amca da tepemde dikilmiş gene her zamanki gibi sessiz sessiz soluyarak o camlaşmış gözleriyle beni süzüyordu. Derken yüksek sesle düşünürcesine, "Bir deri bir kemik kalmış zavallı," dedi. "Oysa buradan hayır dualarımla uğurladığım zaman fıstık gibiydi doğrusu." Soframız onun sofrasıydı elbet. Bir kuş sütüyle beslemediğimiz kalırdı onu. Bütün bunlar ister istemez bana paraya konduğum zamanlar onun paşam diye ellerimi öperek dalkavukluk yapmasıyla demin elini bana büyük lütuf yaparcasına uzatmasının arasındaki zıtlığı düşündürdü. Amca beyi bana tereyağıyla ekmek uzatarak, "Vah vah," dedi. Sonra, "Joseph'e gidiyorsun değil mi?" diye sordu. Elimde olmayarak, "Tanrı aşkına," diye parladım. "Benim gittiğim yerden sana ne? Şu çaydanlığı da bıraksana elinden artık." Bundan daha kötü bir şey yapamazdım. Çünkü ona aradığı fırsatı vermiştim. Amca bey çaydanlığı elinden bırakıp benim masadan birkaç adım geriledi. Kapıdaki garson nahancı duysunlar diye yüksek sesle konuşarak, "Peki küçük bey," dedi. "İşte bırakıyorum çaydanlığı elimden. Haklısın. Gerçekten haklısın bu kez. Senin kahvaltınla ilgilenmek benim neyime? Vur patlasın çal oynasın hovardalık etmekten iskeletin çıkmış. Ben de seni dedelerine güç veren, vermiş olan en has memleket besinleriyle canlandırmak istedim. En büyük suçu işledim. Ne üstüme görev benim." Sonra Pumble Cook garson nahancıya döndü, kolunu bana doğru uzatıp göstererek, "Oysa küçücük güleç bir bebecikken dizimde hoplatırdım onu," dedi. "Biliyorum olamaz diyeceksiniz ama öyleydi diyorum size. Evet, o çocuk bunun ta kendisiydi." İki dinleyiciden hafif bir mırıltı yükseldi. Hele garson özellikle etkilenmiş gibiydi. Amca bey, "İşte küçük paytonumla gezdirdiğim çocuk bu. Elimde büyüyen çocuk bu," diye sayıp döküyordu. "Ablasının evliliği yoluyla hısmı olduğum çocuk bu. Bu ablaya kendi anasının adını verip Georgiana Maria dememişler miydi? Yaslasın bakalım yaslayabilirse." Garson benim bunu yaslayamayacağıma, dolayısıyla sicilimin hiç de parlak olmadığına iyice inanmış gibiydi. Amca bey eskisi gibi bana bakıp kafasını sallayarak "Delikanlı," diye konuşmasını sürdürdü. "Joseph'in yanına gidiyorsun. Diyorsun ki bundan sana ne? Ben de diyorum ki küçük bey, peki. Git bakalım, kalk, Joseph'e git. Garson buna ne buyurulur demek istercesine hafiften öksürdü. Benden selam söyle Joseph'e. Sonra da ne de biliyor musun? Joseph de bugün ilk veli nimetimi, beni adam eden insanı gördüm de. Adını söylememe gerek yok ama onun benim için neler yaptığını kasabada herkes biliyor. İşte ben bugün bu adamı gördüm Joseph de ona. İşte bütün kasabalının tanıyıp saydığı domuz hanının sahibi burada. Baba adı yanılmıyorsam Potkis olan William da burada. Yanlış mı söyledim William? Doğru söylediniz efendim dedi William. Onların yanında açıkça konuşuyorum bunları. Evet, Joseph'e diyeceksin ki bu sabah ilk yayın nimetimi gördüm diyeceksin. Onu burada görmediğime yemin edebilirim diye yanıtladım. İstersen bunu da söyle Joseph'e dedi Pambukuk. Bunu böylece söylediğini söyle. Kalıbımı basarım Joseph'in bile şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalır. İşte bunda yanılıyorsunuz dedim. Ben Joseph'i sizden daha iyi tanırım. Pambukuk diyeceksin ki diye bıraktığı yerden gene başladı. Diyeceksin ki Joseph o adamı gördüm. Kendisi ne sana ne de bana gücenik değil diyeceksin. Senin ne odun kafalı olduğunu, cahilliğini bildiği gibi benim nankörlüğümü de iyi biliyor Joseph diyeceksin ona. Buraya gelince Pambukuk kafasıyla birlikte parmağını da sallamaya başladı. Diyeceksin ki benim insanlıktan zerrece pay almadığımı, nah şu kadarcık iyilik bilmediğimi bu kişi biliyor diyeceksin. Bu gerçeği kimse ondan daha iyi bilemez diyeceksin. Hele sen Joseph, bana hiç emeğin geçmediğinden dünyada bilemezsin bunu ama o kişi çok iyi biliyor Joseph diyeceksin ona. Onun nasıl çenesi düşük yarım biri olduğunu bilmez değildim. Gene de benim yüzüme karşı böyle konuşmaya nasıl yüzü tuttu diye şaşmış kalmıştım. O ise diyeceksin ki diye lafını sürdürüyordu hala. Joseph bu kişinin sana bir çift lafı var. Bunları şimdi sana da söylüyorum diyeceksin. Benim bu duruma düşmemde Tanrı'nın parmağını görmüş. Bu parmağı görür görmez tanımış. Çünkü çok açık görmüş Joseph diyeceksin. Bu parmağın yazdığı yazı da şuymuş Joseph. İlk veli nimete, ilk yardımcıya nankörlük etmenin karşılığı diye yazıyormuş. Ama bu kişi yaptığından pişman değilmiş Joseph diyeceksin. Diyeceksin ki hiç pişman değilmiş. Yaptığı işin doğruluğuna, büyüklüğüne, insanlık görevi olduğuna inanıyormuş. Gerekirse gene de yaparmış diyeceksin. Bölük pörçük olan kahvaltıma son vererek bu yaptığı gerekirse gene yapacağı iş neymiş diye dudak büktüm. Yazık ki bu kişi bunu belirtmedi. Pambukuk hancıdan yana dönerek ey mavi domuz hanının sayın sahibi dedi. Ve de sen William. Kasabada dolaşırken içinizden gelirse karşılaştığınız kimselere böylece söyleyebilirsiniz bunu. Yaptığı işin doğruluğuna, büyüklüğüne, insanlık görevi olduğuna inanıyormuş, gerekirse gene de yaparmış diyebilirsiniz. Koca şarlatan böyle diyerek ikisinin de çalımla elini sıktı, dışarı çıktı. Ben de onun yaptığı, gerekirse gene yapacağı bu işin ne olduğunu anlayamayarak oturup kaldım. Biraz sonra ben de Han'dan ayrıldım. Yukarı sokaktan geçerken onun dükkanının önünde durmuş seçkin bir topluluğa palavra sıkmakta olduğunu gördüm. Kuşkusuz gene deminki konuyu işler olsa gerek ki ben karşı kaldırımdan geçerken hepsi dönüp ters ters bana baktılar. Ama bu tatsız olay Joe ile Biddy'ye kavuşmak düşüncesini daha da tatlandırmış gibiydi. Onların bana göstermiş oldukları büyük gönüllülük bu yüzsüz şarlatanın küçüklüğü yanında büsbütün göz kamaştırıyordu. Bacaklarım henüz zayıf olduğundan ağır ağır yürüyordum onlara doğru. Ama yaklaştıkça içim hafifliyordu. Kibirle, iki yüzlülükle dolu olan dünyayı gitgide gerilerde bıraktığımı duyumluyordum. Pırıl pırıl bir Haziran günüydü. Gökyüzü mavi, tarla kuşları ta yükseklerden yemyeşil mısır tarlalarının üstünde uçuşmakta. Kırları hiç böylesine güzel, dingin görmemiş olduğumu düşünüyordum. Burada süreceğim yaşam konusunda sayısız düşler kuraraktan, katıksız vefasıyla o duru, Tanrı vergisi bilgeliğinin hastalığını sınamış olduğum kişinin yanında, onun gösterdiği yolda ilerleyerek çok daha iyi bir insan olacağımı düşünerekten yürürken, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım bile. Bu düşünceler içimi titretiyordu. Çünkü köye dönmek beni yumuşatmış, yüreğimi kabartmıştı. Öylesine değişmiştim ki, uzun yıllarını çok uzaklarda geçirdikten sonra en sonunda sılasına dönen, yalın ayak bir gezgin gibiydim. Ama demirci dükkanı şuracıktaydı işte. John'un çekiş sesine kulak kabartaraktan mis kokulu ıhlamur ağaçlarının taze yeşil gölgesinde oraya doğru ilerledim. Çekiş sesini duymam gerekirdi artık. Nitekim duyar gibi oldum ama kulaklarımın beni aldatmış olduğunu anladım. Her yer sessizdi. İşte ıhlamurlar, işte aktikenli çalılar, işte yaprakları tatlı tatlı ışırdayan kestane ağaçları. Hepsi yerli yerindeydi de yaz rüzgarı bir tek John'un çekiş sesini getirmiyordu kulağıma. İçim nedenini bilmediğim bir korkuyla dolmuştu şimdi. Dükkanı görmekten ürkerek ilerledim. En sonunda gördüm ama her yanı sımsıkı kapalıydı. Ne bir ateş parıltısı, ne şıkır şıkır fışkıran kıvılcım sağanakları, ne de körüğün höykürüşü. Ama ev boş değildi. Konuk odasının kullanılmakta olduğu anlaşılıyordu. Çünkü pencerelerinde kar gibi perdeler dalgalanıyor, içerisinde çiçeklerle şenlenmiş olduğu dışarıdan görülüyordu. Çiçeklerin üzerinden içeriye bir göz atmak amacıyla usul usul eve doğru ilerlerken Joe ile Biddy yerden bitmişçesine karşımda belirdiler. Kol kolaydılar. Biddy önce hayal görmüşçesine bir hafif çığlık kopardı. Sonra kollarımda buldum onu. İkimiz de ağlıyorduk. Ben onu bu kadar cana yakın, taptaze, pırıl pırıl bulduğum için, o ise beni böylesine solgun, bitkin bulduğu için. Canım Biddy, nasıl da giyinip kuşanmışsın bu sabah? Öyle biricik Pip. Joe, sen de öyle. İki dirhem bir çekirdeksin. Evet Pip, evet. İki gözüm. Sonra Biddy içine sığmayı fışkıran bir mutlulukla, bugün benim düğün günüm diye türkü söylercesine konuştu. Joe'nun karısı oldum artık. Mutfağa aldılar beni. Başımı o eski çam ağacından yapılma masaya dayadım. Biddy bir elimi tutup dudaklarına götürmüştü. Joe'nun sevgili eli bana yeniden güç vermek istercesine omzumu tutuyordu. Böyle birdenbire öğrenivermek sarstı onu. Biddy'ciğim diyordu. Gücü tam yerine gelmedi daha. Akıl etmeliydim. Ama canım Joe, öylesi mutluydum ki düşünemedim işte. İkisi de öyle bir seviniyorlardı ki beni gördüklerini. Gelişim öyle koltuklarını kabartmış, onları öyle duygulandırmıştı ki. Hele gelişimin düğün günlerine rastlayıp mutluluklarını bütünleştirmesi kıvançlarına kıvanç katıyordu. İlk aklıma gelen şey, bu en son kırılan umudumu Joe'ya hiçbir zaman açmayışıma şükürler etmek oldu. Hastalığımda birlikte olduğumuz sıralarda kaç kez ona bu tasarımı söylemek dilimin ucuna dek gelmişti. Yanımda bir saat daha kalsa Joe'nun her şeyi öğrenmesi kaçınılmaz olacaktı, bu kesin. Canım Biddy dedim. Dünyanın en iyi insanıyla evlendin sen. Bir de onu benim hasta yatağımın başında görmüş olaydın belki daha bile. Ama yok, onu şimdikinden daha çok sevemezsin ki. Çok doğru dedi Biddy. Bundan öte sevemem onu. Biricik Joe, sen de dünyanın en iyi kızıyla evlendin. Biddy sana layık olduğu mutluluğu sağlayabilecek olan tek kişidir. Ah benim sevgili, güzel gönüllü, büyük yürekli dostum Joe. Joe bana baktı. Dudakları titriyordu. Neredeyse kolunun yeniyle gözlerini silecekti.